Ayrım 15, Fena Halde Leman, Attila İlhan, sayfa 167. Lili de yapaylık, doğallığın yerini tutmuş. Görünüşüyle kendisini o kadar iyi tanımlıyor ki üzerinde hiçbir hayal kurma olasılığı bırakmıyor. Lili demek sinemadan televizyondan ezberlediğimiz seksi kadın türünün şaşmaz bir modeli demek. Başını sağa sola çevirdikçe tayf renkleri uçuran platin beyazı dağınık saçlar, ince ince özenle boyanmış zarif yüzünü çevreliyor. Ucu hafif havaya kalkık minicik burnu o kadar düzgün ve güzel ki yaptırılmış olabilir. Uçarı biraz da baştan çıkarıcı gülümsemesi hep belirdi belirecek. Ama hep belirmeden kaybolup alanı bakışlarına terk ediyor. Bakışları hem alaycı hem arzulu, abartılmış takma kirpiklerle güçlendirilmiş olması yoğunluğunu ve etkisini çoğaltıyor. Davranışlarına gelince, elini ağır çekim ritmiyle şuradan şuraya aktarışı, paketleri konserve kutularını içini çekerek koltuğa bırakıverişi, yürürken kalçalarının havalı havalı çalkalanışı, denebilir ki görüntüsüne hiç de ters düşmüyor. Bu da ortaya yeterince tutarlı, oturmuş, derli toplu bir bütün çıkarıyor. Seks yıldızı. Odası da havasına uygun döşenmiş, donatılmış. Şu bonbon pembesi dantelli yatak örtüleri, tuvaletin üzerindeki parfüm, fondöten, sprey, makyaj silici, krem ve ruj kalabalığı. Seks yıldızından başka kimin odasına yakışır? Hatta aralıksız rock ve twist dağıtan pick-up. Lili odasına girdi mi inci istiridyesine girmiş oluyor. Uyum tas tamam, birbirlerine o kadar yakışıyorlar. Birlikte geçirdiğimiz 3 saat boyunca anlayışlı göründü bana. Anlayışlılığın da ötesinde avutucu. Ekrem'in adını anmadı, intiharından söz etmedi. Ama aramızda felakete uğramış iki kadının yakınlığını bir güzel sağladı. Yavaş yavaş bir dayanışma ortamı yarattı. Neden sonra duyumsadığı moral yorgunluğu böyle bir role onu çok elverişli kılıyordu. Genç kız havailiği ile örtbas etmek istese de dalıp dalıp gitmesinden, inceliğine ince, güzelliğine güzel ama hayattan tiksinmiş balerin hallerinden, ağır bir düş bozumunun kederini taşıdığı ayrım sanmıyor mu sanki? Bu durgunluk ya da dalgınlık anlarını çokluk içki koymak, cigara yakmak gibi somut dayanaklar üzerinde geliştirdiği, cilveli gülüşlerle süslü canlı gevezelik sahneleri izliyor. Yalnızlıktan korkusunun belirtisi olmasın. Cigarayı nazlı nazlı alır, insanı çileden çıkaran bir bakışla, ısıracakmış gibi dişlerinin ucuyla tutar, elinizi yakalayıp çakma ucuna yaklaştırır. Bu da bir yapmacık, bu da bir oyun. Lili güzel olayım, herkesin başını döndüreyim, çok beğenileyim diye diye doğal güzelliğini, insan kişiliğini bir kenara atmış. Yarım yüzyıllık beyaz perde ve hot kutür yabancılaşmasının ürünü, seri halinde imal edilen endüstriyel seks kuklalarından birisi olmuş. Kendi hesabıma bu tür kadınlara soğuk ve ilgisizim. Bildiğim kadarıyla Ekrem de soğuk ve ilgisizdi. Tutmazdı hiç, öyleyse nasıl olmuştu da Lili? Şaşırdığım yemeği ve sofrayı, bitişikteki dev anasının hazırlayışı, alçak gönüllü, lezzetli bir yemek. Biz, ben ve Lili, beri tarafta söyleşimizi örüp üretirken, meğer Mama Pellegrini derme çatma mutfaklarında işe koyulmuş. İncecik tırtıllı sesi zaman zaman bulunduğumuz yere uzanıp söyleşimizi bölmüyor. Lili'yi çağırmıyor değildi. Her seferinde Lili biraz mahcup, özür dileyerek kaybolmuş, 1-2 dakika sonra aynı özür gülümsemesiyle dönmüştü. Sırtında şişe yeşili robu, üstünde yapmacık tazeliği, halinde tavrında öyle bir pişman olmuş mücrim uysallığı, ölümüne inanmış ağır hasta tevekkülü saptamıştım ki, bütün varlığı açıkça bundan etkilenmiş. Mahzun bir yumuşaklık edinmişti. Bu hüznü kadar yumuşaklığı da beni nedense duygulandıran, çocukça bazen birbirini tutmaz sözlerinde besbelli oluyordu. Kendimi başkası sanmaya bayılırım. Ufacıktım, olmayacak hayaller kurardım. Diyelim ki bana masal anlatmışlar, masaldaki bütün kahramanları teker teker yaşamasam olmaz. Prensi, çoban kızını, ihtiyar oduncuyu, kraliçeyi. Tabiatım kaprisli, hiçbir yere intibak edemiyorum. Bir şeyi başkaları böyle istiyor diye yapamam, illa ben isteyeceğim. Pek akıllıca sayılmaz ama ne yapayım, huyum bu. Başkaları benim isteklerime uysunlar. Uzun uzun içini çekip ekliyor. Oysa güçlü bir kanat altına sığınarak boyun eğip yaşamayı ne canım çekiyor bir bilseniz. Boyun eğip yaşamayı derken sanki kendisiyle sevişiyor. Yüzünde belirgin cinsel haz, aynı zamanda utanç. Mamanın kocama ilişkin önceki dediklerinden şaşkına dönmüş. Lili'nin tasarladığı güçlü erkek yoksa Ekrem miydi diye içim sıra soruyorum. Kocamın son aylarını yaşamaya gelmiştim sözde. Hepsi çelişen, hepsi değişik bir gerçek payı içeren bir sürü anıyla karşı karşıyayım. Hangi birine inanmalı? Demokrat Parti İzmir Milletvekili, İzmir Ticaret Odası Başkan Vekili Ekrem Korkut'un lüks ve şöhret düşkünü bu fentli orospuyla ne alıp veremediği olabilir ki? Lili böyle bir soruya yaklaşmaktan kaçınıyor. Ben de şimdilik susmayı, onun her fırsatı kendini değerlendirmekte nasıl kullandığını seyretmeyi yeğliyorum. Ne? Bunlar Türk sigaraları mı? Harika. Yo, hayır, kusura bakmazsanız almayayım. Yalnız Amerikan sigarası içiyorum. İlle mentollü olacak, öbürleri çok fena öksürtüyor da. Uçları sivri badem biçimi tırnakları daireler çizerek yaldızlı metal parıltılarıyla havada fosforlu izler bırakıyor. Ufacık burun deliklerinin kanatlarında hırslı bir titreme. Şarkı söylemek iyi, müzikolde çalışmak çok daha iyi. Gel gelelim gönlümün istediğince adımı duyuramazsam bunca zahmet boşuna. Hani kadınlar vardır, kişiliklerine hayranlıkları öyle büyüktür ki başkalarının dediklerini dinlemezler. Lili onlardan. Anlattıkları hafif şeyler, eğlendirici de sayılabilir ama beni etkilemiyor. İlginç olmadıklarından mı? Sanmam. Belki dağınık ve tutarsız olduklarından. Aralarında bir mantık bağı kurabilmek olanaksız. Böyle oldu mu kelimeler anlamlarından soyulup seslere, daha doğrusu kırık dökük, yorgun, biraz peltek bir sese dönüşüyor. Abartılmış kadınca yapmacıklarla gülünç, biraz da bayağı. Gece telefonlarındaki ses bu. Aa evet, mamma çekilmez. Benim de katlanamadığım oluyor. Fakat mutfakta eşsiz, yediniz gördünüz, Allah vergisi bir şey. Dedikoduya bayılır, doğru, içi gider, önüne geleni anlatıyormuş. Onun yasa dışı kızıymışım, güzelliğimi, sesimi, mesleğimi ona borçluymuşum. O olmasaymış Montmartre'da Lili diye biri olmazmış falan filan. Hepsi yalan tabii, tepeden tırnağa, aramızda aile bağı yok. Her dakika yalan söylemeden duramaz, işi gücü ne? Acaba sözü nereye bağlayacak? Ben gelmeden Allah bilir neler uydurdu, ne martavallar. Allah aşkına tek kelimesine inanmayın. He mi? Sağlığı onu haşin ve acımasız yapıyor. Sağır olmayan herkese düşman, bilmem anlatabildim mi? Elbette dedim. Yoksa mammanın bir sırrını açıklamasından mı korkuyor? Eğer varsa büyük bir sır olmalı. Şimdiye kadar kocamı bu yapmacık yaratığa yaklaştırabilecek hiçbir ilginçliğe rastlamadım. Böyle büyük bir sır varsa Cecil'in bulup çıkardığı resimlerin ancak o inandırıcı bir açıklaması olabilir. Bir an Cecil'i düşündüm. Dumanlı bir perde üzerinde hayal gibi yürüyüşü gözlerimin önüne geldi. Saçları omuzlarından aşağı sarkıyor, bakışı hülyalı vampir bakışı, gözlerinin derinliklerinde dalga dalga o kızıl pırıltılı tül. İkisini nasıl karşılaştırabilirim? Öyle farklılar ki. Bu hızlı çağrışımdan elimde cevapsız bir soru kalıyor. Bu lüks bebeği görse Cecil ne tepki gösterir? Lili gece yarısına çeyrek kala zamanı hatırlayabildi. Aman Allah'ım, çok gecikmişti. Çoktan yola çıkmış olmalıydı. Müdüriyet herkesin saat 11'den itibaren pavyonda olmasını şart koşmuştu. Sevimli bir telaşla hazırlandı. Beni arabasıyla mutlaka evi... Henri Monnier sokağına bırakmak istiyordu. Arabasını cırnak kırmızı ufak bir Renault Alpine görünce isteğinin bana hizmet niyetinden çok arabasını göstermek hevesinden doğduğunu anladım. Birlikte çıkmıştık. Hayal kırıklığım küçümsenemezdi. Yemekten sonra ortadan kaybolduğu için mamaya veda edemedim. Lili ise ne yalan söylemeli, benekli leopar kürk mantosu içinde soyulmuş muz kadar güzeldi. Dışarıda ayaz mevzilerini iyice pekiştirmişti, asalak gece tayfası. Meteliksiz itler, utangaç röntgenciler ve fırsat orospuları siperlerinden atılmışlardı. Meydan gecenin gerçek sahiplerine, her türden sahici yosma, pezevenk ve aynasıza kalmıştı. İnsaf tanımaz, kas katı bir görkemle saltanat sürüyorlar. Araba gecenin incecik buzlarını kıra kıra ilerledi. Bir ara cam kırıklarının ışıklı bir yağmur halinde etrafa dağılışını gördüğümü sandım. Canım konuşmak istemiyordu. Mentollü sigara, seksi parfüm karışımı bir koku, yani Lili'nin kokusu, dört yanından beni öylesine sarmış sarmalamıştı ki, onu maddesi olmayan bir ağırlık, saydam, el avuca sığmaz bir ambalaj gibi çevremde duyumsuyordum. Pigal meydanında ışıklı reklamları deli bozuk bir gece kulübünün köşesinde ayrıldık. Dostça ama resmi Lili öpmemi istercesine uzun siyah eldivenli elini şöyle uzattı. Anlamlı anlamlı gülümseyerek, ''İyi geceler madam'' dedi. ''Merak ettim, size hiç ünlü bir sinema yıldızına çok benzediğinizi söyleyen oldu mu?'' Şaşırdım biraz. ''Evet bir arkadaşım, yalnız ne de olsa eskiyim ben, yeni yıldızları tanımıyorum.'' Minnacık burun delikleriyle gülüyor, kanatları beni koklarcasına titriyorlar. ''Şaka ediyorsunuz. Hayatımda sizden güzel kadın görmedim. Az rastlanılan mükemmellikte klasik bir güzellik. Kermo söylemişti ama görünce yine de...'' Sözünü askıda bırakıp suçlu suçlu sustu. Belki kocamın adını açıkça andığından, belki varlığımdan haberi olduğunu ağzıyla açıklayıp yalancılığını ortaya döktüğünden... Ayıbını incelikle örtmeye çabalıyor. ''Sizi tanımak ne mutluluk. Canınızı sıkmadıysam buluşup söyleşmek isterim. Sizde de olabilir, bizde de fark etmez. Geceyi havadan sudan konuşarak harcadık. Birbirimize neler anlatabilirdik oysa.'' ''Eyvah, çok geciktim. Saat gece yarısını geçmiş. Derhal gitmeliyim. Antoine beni öldürecek.'' Yalnız kalınca birkaç saniye nereye yöneleceğimi bilemedim. Nedense sinirlenmiştim. Acaba kıskançlık mı? Böyle lüks bir güzelliğin beni gölgede bırakmış olmasından mı? Sanmıyorum. Hayli zamandır güzel bir kadın bende kıskançlıktan çok başka duygular uyandırıyor. Bir kere bu var. Ayrıca kişiliksiz bir dişiliğin tam simgesi olan Lili'yi bunca yapmacığı böyle sıradanlığıyla gerçekten güzel kadın sayabilmek olası mı? Bir de bu. Kuytularında acar fahişelerin, yola gelmez haytaların hant hant dolaştığı karanlık, ayazdan büzüldükçe büzülmüş dokusu iyice sıkışmıştı. Kafam meşgul, zar zor bir yol açarak eve doğruldum. Birden kendimi nerede görsem iyi, akşamdan bu yana yaşadıklarımla hiç ilgisi olmayan bir yerde, İzmir'de. Hem nasıl görüyorum, en ufak ayrıntısı en canlı renkleriyle. Balkondaymışım, şöyle divana yarı uzanmış, karşımda martı sürüleri ve bulut bulut açılıp kapanan körfezin sonbahar manzarası. Paris'e geleli böyle bir şey ilk defa başıma geliyordu. İlk defa böyle elle tutulur bir somutlukla kendimi orada görüyorum. Bu sanırım Lili'ye neden sinirlendiğimi bulmama da yardımcı oluyor. Çok gençti Lili, onun iddialı ve sorumsuz tazeliği yaşımın 40'a yaklaştığını hatırlatmıştı bana. Buna bozulmuştum. Gerçi yüzüme karşı güzelliğimi övüşünde, gençlerin yaşları değerlendirirken düştükleri densizlikten de, sığ alaydan, acımayla karışık küstahlıktan da eser yoktu. Ama bir adet yerini bulsun kibarlığının ardında beni aşağıladığı az çok seziliyordu. Apartmanda bizim katın sağındığında tatsız bir sürpriz. Adamın biri sırtını duvara vermiş, geniş kenarlı fötrünün altında garip homurtular ve ıslıklarla toz toparlak uyuyor. Kapının yanı başında unutulmuş pis ve kederli kocaman bir çuval. Paşa Nuri'yi o dakika tanıdım. Uyandırsam mı? Beni duraksatan onu uyandırmaktan çok, uyanınca dökeceği diller, kırıla döküle kim bilir ne özürler dileyecek. Yine de adamcağızı oracıkta buz kesmeye bırakamazdım. Yakışıksız bir şeydi bu. Yuvarlacık omuzundan hafifçe sarsarak Türkçe seslendim. ''Nuri Bey, Nuri Bey, uyanır mısınız lütfen? Burada soğuk alıp hasta olacaksınız.'' Beklediğimin tersine sıçramadı. Uyurken çıkardığı gürültü kesildi. İri gözleri düğmeye basılmışçasına ak ak açıldı. Yerinden bile kımıldamamıştı. Yalnız Fransızca olarak ''Ne var, ne oluyor?'' diye kekeledi. ''Kimsiniz Monsieur, odama ne akla girdiniz?'' Bir an sesim onu yanıltmıştı. Yanılgısını fark eder etmez can havliyle yerinden fırladı. Onu bağışlamam için en az 2 dakika nefes tüketti. Ne laflar, bin bir çeşit özür, göğsünü dövme, alçak gönüllülük, hatta kölelik gösterisi. Onca söz arasından bir gerekçesi geçerli göründü bana, epeyce de dokunaklı. Ah yenge, ah senelerdir hiç kimse beni Türkçe uyandırmıyor. Bunun ne mana ifade ettiğini, etseniz etseniz siz takdir edersiniz. Eskiden ağabeyim uyandırırdı, memleketteyken tabii, pusulayı bu sebeple şaşırmış olmalıyım. Duygulandım, içimizi ısıtsın diye onu içeriye, birlikte bir çay içmeye çağırdım. Hararetle teşekkür etti. Gece vakti niye beni aradığını sorunca durumunu kurtaracak bir tutamak bulmaktan sevinçli. Geceleri dedi, müziş telefonlarıyla sizi rahatsız eden birisinden bahsetmiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Ziyaretim ona müteallik. Mesut bir tesadüf eseri olarak hüviyetini keşfettim. Geçen akşam Père du Parc'ın kahvesi önünden geçiyordum. Biri seslendi, bir daha, bir daha. Dönüp baktım. Gereksiz uzatacağı kaygısıyla sözünü kesiyorum. ''Siz ne söylüyorsunuz Nuri Bey? Şimdi onun evinden geliyorum ben. Bütün gece beraberdik. Leli son derece tatlı bir kız. Başına bir tokmak vursam bu kadar şaşırmazdı. Bir zaman toparlanamadı. Sonra içten bir hayranlıkla ''Aşk olsun'' dedi. ''Vallahi aşk olsun. Demek George sizi de işletmeyi becerdi ha. Vay canına. Böyle şey ne duyulmuş ne görülmüştür.'' O asla ve kat'a kız değildir yenge. Vaziyeti arz edeyim. Hani karuselde kız erkekler var ya onlardan. Kısacası erkek ama tebdil yaşıyor. Kadın olarak yani. Çaydanlığın fısıltısı geçmiş yıllardan. Çamlık'taki evde gece yarısı çayları kulağımda kalmış. Buğulu bir musikiyi yenileye dursun, Lili'nin belleğimdeki görüntüsü cover girl'den travestiye dönüşüyor. Garip dönüşüm. Çünkü sıradanlığıyla beni hayal kırıklığına uğratan Lili, böylece hem acıklı hem gülünç yeni bir çekicilik edinmektedir. Değişmesini bulanık bir görüntünün televizyonda usul usul netleşmesi gibi izleyebiliyorum. Seksi şarkıcı diye alırsan, hoş ama benzeri çok biri olan Lili, travesti diye alınca ansızın bir insanlık sorunu ciddiliği ve önemi kazanıyor. Üstelik kocamın yaşantısındaki, hiç de küçümsenemez, yerini koruyarak. Önce inanmadım, hayır, Lili'ye, onun saklı ya da açık gerçeğine değil, Paşa Nuri'ye. Ne ipe sapa gelmez, ne sorumsuz bir hayal gücü olduğu malum. Daha şimdiden ses çıkarmadığımı görünce hızla geliştirip Arap saçına çevirdiği yeni açıklamalarıyla elini kolunu bağlıyor. Yenge, hayrete gark olduğunuzu görmekteyim, bunu hürmetle karşılarım. Hadise her cihetten şayanı hayrettir. Mesela bütün Pigal George'su, Lily'yi demek istiyorum, o acuzenin gayrimeşru kızı zanneder. Ne hata, hatayı azim. Bendeniz en şayanı itimat şahıslardan vaziyeti tahkik etmiş bulunuyorum. O acuze, affınıza mağruren arz edeyim, oğlancıdır. Hem de bir kadının olabileceği tarzda değil, bir erkeğin olabileceği tarzda. İnsanı dehşete düşürüyor yani. Esasen nakledilenlere bakılırsa oldum olası böyleymiş. Diyorlar ki meşhur olduğu devirde, ki bu devir gayet de kısa sürmüş de, münhasıran melek simalı oğlan çocuklarıyla alakadar olur. Bu çocukların kadın gardıroplarını düzmek için servetini çarçur ederdi. Evet, aynen böyle diyorlar. Artık geçkin ve düşkün olmasına rağmen itiadından vazgeçmediğinde ısrar ediliyor. Şu farktaki Badema Georges gibi çocukları bulur yetiştirir. Sonra kendine baktırırmış. George esasında Belleville taraflarında bir yerde muslukçu çırağı oluyor. 5 sene kadar evvel, artık tarihi addedilmesi icap eden bir gün, acuze ona rastlamış derhal. Kafam daha çok Lili'nin söyleşimizin başlangıcında boynu bükük bir çocuk tavrıyla söyledikleriyle meşgul. Kendimi başkası sanmaya bayılırım. Paşa Nuri'nin çayını koyuyorum. O tepsiyi elimden handiyse kapıp babacan ev erkeği havasıyla salona taşıdı. Çayını kıpır kıpır bir suskunluğa gömülerek içiyor. Rahatsız edici bir içiş bu. Sanki bardağını avuçları arasına almış, akla gelmez bir tehlikeden saklıyor. Bıyıkları çayın içinde yüzüyor. Çok sıcak olduğu halde hepsini ufak ufak ama birbirine zincirlenen yudumlarla öyle çabuk içti bitirdi ki vücuduna giren hararetin yapışkan jelatinden ter damlaları halinde cildinden bir anda fışkırdığını gördüm. Umursayan kim? Bardağını sehpanın üstüne bırakıp aynı coşkuyla öyküsünün ayrıntılarına dalıyor. Çok daha merakı celbeden, tecessüsü gıdıklayan, şüphesiz mevzuun derinliğine kimsenin hülûl edememiş olması. Bu her türlü spekülasyona açık kapı bırakıyor. Hakikatle rivayeti tefrik imkanı kalmıyor. Alalım elimize Perdu Park denilen, haşa huzurdan deyyusun dediklerini. George yarım kan İtalyan oluyor. Zira babası İtalya'dan gelme bir inşaat amelesiymiş. Bir kaza neticesinde ölmüş. Ortada kalan öksüzü o tarihte henüz piyasası olan bu acuze tahtı himayesine alıyor. Temayüllerine elverişli bir şekilde. Kız gibi demek istiyorum yani. Yetiştiriyor. Tabii bu Perdu Park denilen haşa huzurdan deyyusun iddiası. Kanaat-ı acizaneme göre hikayenin tutulur tarafı yok yenge. Bir kere Perdu Park dendi mi geç bir kalem. Yo, tahammül fersa bir nekes olduğundan hayatta kimseye benim gibi eski dosta tek kade içki ısmarlamadığından değil. İtalyanlardan da Korsikalılardan da nefret ettiğini bildiğimden. Diyeceksiniz ki George'u kahvesine niye alıyordu o halde? Derhal arz edeyim. Kermo'nun şahsiyetine o kadar hürmet beslerdi ki, George'un allı pullu kadın fistanları içinde gelip bizimle 2 kadeh bir şey içmesine ses çıkarmazdı. Esasen bu ufak içki alemlerinin haricinde zevciniz merhumun George'u görüp konuştuğuna ihtimal vermem. Pek pek, belki 1-2 kere çalıştığı pavyonda görmüştür, o da alay olsun diye. Gerçekten onu ilgilendiren olayın olağanı aşan yanıydı. Tersine kurulmuş cinsel çiftin ayağa kaldırdığı hayal gücü. Öyle çılgın sevişme sahneleri tasarlıyor, bu sahnelerden öyle oturaklı bir şehvet filmi kurguluyor ki, hepsini sayıp dökmemek için kendini zor zapt ediyordu. Diyorlar ki oğlan 2 burun ameliyatı geçirmiş. Sebebi sarih, ille çıtı pıtı bir burun sahibi olacak. Lakin fevkalade zorluk çekilmiş. Günlerce hastanede yatıyor. Ya göğüsleri diyeceksiniz? Ha, bakın bu nokta ayrı bir ehemmiyet taşır. Anlaşılıyor ki göğüs Korsikalı acuzenin fikri sabiti. Bit tabii erkek çocuğundaki kadın göğüsleri. Temini zımmında hiçbir fedakarlıktan kaçınılmıyor. Hormon tedavisi, iğneler vesaire. Elde avuçta ne varsa harcıyorlar. İtiraf etmeli ki vasıl oldukları netice her türlü tahminin fevkiinde bir muvaffakiyettir. Ortaya çıkan büste şöyle bir nazar atfedilirse. Arkasından gözleri kaya kaya bol sayılı bir yoruma girişti. İlk bakışta vakanın gayri ahlakiliği üzerinde duruyor gibi, bu bir bahane pek de iyi gizleyemediği bir sefih hasediyle sorunun çevresine daha fazla oyalanma bahanesi. Rivayet o ki bunlar paçalarını tamamiyle iptilalarını kaptırıp şehirde geceleri tebdil gezerlermiş. Korsikalı cadı da erkek kılığına giriyor yani. Silindir, şapka, fırak, yaprak, cigarası vesaire. Tasavvur buyurur musunuz ne hal alır? O kılıkta çıt kırıldım sevgilisini yanına alıp tenezzühe çıkıyor. Haddi zatında bu ahlaksızlığın meydan okuması telakki edilmek lazım gelir. Gayri ahlaki addedilen hicaba gark olmaksızın ispatı vücut talebinde bulunuyor. 15. ayrımın sonu. Sayfa 177.